Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Dr. Robin Paus'un The Learning Disability Myth adlı kitabı. Çocuklarda disleksi, dispraksi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif belirtiler ve Tourette sendromu gibi tanılar üzerine alternatif bir yorum sunan ebeveynlere ve eğitimcilere yönelik bir rehberdir. Kitabın temel amacı, bu tanıları birbirinden bağımsız ve değişmez hastalıklar olarak görmek yerine, gelişmekte zorlanan beynin farklı belirtileri şeklinde ele almaktır. Pauk, her çocuğun belirtilerinin kendine özgü bir bileşim oluşturduğunu savunur ve değerlendirmede yalnızca etikete değil, çocuğun bütün gelişim profiline bakılması gerektiğini vurgular. Beslenme, takviye kullanımı, fiziksel işlev egzersizleri ve bilgisayar destekli çalışmalar, kitapta öne çıkan müdahale alanlarıdır. Ancak eserin iddiaları, yerleşik tıbbi ve eğitimsel tanımlarla her noktada örtüşmez. Bu nedenle kitap, standart tanı ve tedavilerin yerine geçecek bir kaynak olarak değil, çocukların ihtiyaçlarını daha geniş açıdan düşünmeye çağıran tartışmalı bir yaklaşım olarak okunmalıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak tanıları sabit hastalıklar değil, gelişimsel belirti örüntüleri olarak okuma. Kitabın en ayırt edici tezi, disleksi, DAEB, dispraksi. OKB ve çocukluk çağı Tourette sendromu gibi adların tek başına açıklayıcı hastalık kategorileri olmadığıdır. Pauk'a göre bunlar, beynin bazı gelişimsel işlevlerinde yaşanan güçlüğün görünür sonuçlarıdır. Bu yaklaşımın pratik sonucu, çocuğu yalnızca aldığı tanıyla tanımlamamaktır. Örneğin okuma zorluğu yaşayan bir çocukta dikkat, denge, motor koordinasyon, göz hareketleri veya duyusal işleme alanlarında da güçlük bulunabileceği düşünülür. Yazar, belirtilerin genellikle birlikte görüldüğünü ve her çocukta aynı bileşimin ortaya çıkmadığını vurgular. Bu bakış, aileleri tek bir etiketten yola çıkarak hızlı sonuç beklememeye, çocuğun güçlü ve zorlandığı alanları birlikte incelemeye yöneltir. Bununla birlikte kitabın tanıların gerçekte var olmadığı yönündeki kesin dili güncel ana akım klinik görüşlerle uyumlu değildir. Disleksi, DAEB ve Tourette sendromu tıp ve eğitim alanında tanımlanmış nörogelişimsel ya da nöropsikiyatrik durumlar olarak kabul edilir. Yine de Pauk'un çocuğu bütüncül değerlendirme çağrısı tanının bireysel ihtiyaçları gölgelememesi gerektiğine dair önemli bir hatırlatma sunar. İkinci olarak, kapsamlı değerlendirme talebi ve çocuğun bireysel profiline odaklanma, Pauk, kitabında doğru yardımın başlangıcını kapsamlı bir değerlendirme olarak görür. Bu değerlendirme anlayışı, yalnızca okul başarısını, bir psikolojik test sonucunu ya da mevcut tanı belgesini yeterli saymaz. Çocuğun dikkatini sürdürmesi, okurken gözlerini kullanma biçimi, hareket koordinasyonu, günlük yaşam becerileri, davranışsal tepkileri ve beslenme düzeni gibi farklı alanların birlikte ele alınmasını önerir. Bu yaklaşımın mantığı açıktır. Aynı tanıyı alan iki çocuk, aynı güçlükleri, aynı şiddette ve aynı nedenlerle yaşamayabilir. Dolayısıyla destek planının da tek tip olmaması gerekir. Kitap, ebeveynlerin değerlendirme sürecinde hangi incelemelerin yapıldığını sormasını ve gözlemlerini uzmanlarla paylaşmasını teşvik eder. Eğitim ortamı açısından da bu, çocuğun yalnızca eksiklerine değil, hangi koşullarda daha iyi öğrendiğine odaklanmak anlamına gelir. Örneğin, dikkat sorunu olduğu düşünülen bir öğrencinin görsel yük, uyku, sınıf düzeni veya görevlerin sunuluş biçiminden etkilenip etkilenmediği incelenebilir. Ancak kapsamlı değerlendirme, kanıta dayalı tanısal süreçlerin alternatifi değildir. En sağlıklı kullanım, çocuk doktoru, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı, nörolog, psikolog ve eğitim uzmanı gibi yetkin kişilerin gerektiğinde birlikte çalıştığı çok yönlü bir süreç içinde olur. Üçüncü olarak, beslenme ve takviyeleri beyin işleviyle ilişkilendiren müdahale önerileri, kitapta beslenme, çocuğun beyin işlevini ve davranışsal düzenlenmesini etkileyebilecek temel alanlardan biri olarak sunulur. Pauk, özellikle katkı maddelerinden uzak, daha çok bütün gıdalara dayalı bir beslenme düzenini savunur. Ayrıca bazı takviyelerin çocuğun kişisel ihtiyaçlarına göre ele alınabileceğini ileri sürer. Bu bölümün arkasındaki genel düşünce, uyku, düzenli öğünler, yeterli besin alımı ve genel fiziksel sağlık gibi etkenlerin dikkat, enerji düzeyi ve duygusal denge üzerinde etkili olabileceğidir. Bu yönüyle kitap, ailelere davranış veya öğrenme güçlüğünü yalnızca irade, disiplin ya da zeka meselesi gibi görmemelerini hatırlatır. Buna karşılık, belirli bir diyetin ya da takviye planının disleksi, DEHB veya Tourette sendromunu tedavi edeceği iddiası her çocuk için genellenemez. Bilimsel kanıtlar, beslenme düzenlemelerinin bazı çocuklarda destekleyici olabileceğini gösterse de, etkiler kişiden kişiye değişir ve ana tedavilerin yerine konmamalıdır. Özellikle takviyeler, ilaçlarla etkileşim, doz ve altta yatan sağlık sorunları bakımından uzman önerisi gerektirebilir. Kitabın yararlı tarafı, aileleri günlük yaşam alışkanlıklarını gözden geçirmeye çağırmasıdır. Sınırı ise bu önerilerin tıbbi değerlendirme ve kanıta dayalı eğitim desteğiyle dengelenmesi gereğidir. Dördüncü olarak, egzersizler ve bilgisayar programlarıyla nöro gelişimi destekleme iddiası, Pauç'un önerdiği yaklaşımın bir başka ayağı. Belirli işlevsel egzersizler ve bilgisayar tabanlı çalışmalar aracılığıyla sinirsel işlevleri geliştirme fikridir. Kitap, öğrenme ve davranış belirtilerinin altında yatan gelişimsel güçlüklerin hedefli alıştırmalarla değiştirilebileceğini savunur. Bu çerçevede hareket, koordinasyon, görsel dikkat ya da başka bilişsel becerilere dönük uygulamalar önem kazanır. Yazarın erken müdahaleye yaptığı vurgu da buradan gelir, gelişmekte olan beynin değişime yetişkin beyninden daha açık olduğunu öne sürer. Genel ilke olarak çocukluk döneminde beceri öğretiminin düzenli uygulama, geri bildirim ve uygun zorluk düzeyinden yarar görmesi makuldür. Okuma desteği. Ergoterapi, konuşma ve dil çalışmaları, davranışsal stratejiler veya okul temelli uyarlamalar da çocukların belirli ihtiyaçlarına göre fayda sağlayabilir. Ancak kitapta anılan egzersiz ve bilgisayar programlarının tüm tanılar için etkili, iyileştirici çözümler olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Bir programın değeri, hedeflediği beceriye, çocuğun durumuna ve bağımsız araştırmalarla desteklenip desteklenmediğine göre değerlendirilmelidir. Aileler için asıl pratik ders, genel vaatlere değil, ölçülebilir hedeflere bakmaktır. Örneğin çocuğun okuma akıcılığı. Günlük yaşam bağımsızlığı veya sınıf içi katılımı düzenli aralıklarla izlenmeli, yarar görülmüyorsa plan uzmanla birlikte yeniden düzenlenmelidir. Son olarak, erken müdahale umudu ile kesin tedavi vaadi arasındaki kritik ayrım, The Learning Disability Myth. Erken yaşta fark edilen güçlüklerin ele alınması gerektiğini güçlü biçimde savunur. Pauk'a göre çocuklukta müdahale, beynin devam eden gelişiminden dolayı daha hızlı ve daha etkili sonuç verebilir. Bu vurgu, ailelerin bekle-gör yaklaşımına saplanmak yerine çocuğun okul, ev ve sosyal yaşamındaki zorlanmaları erken ciddiye almasına yardımcı olabilir. Kitapta yer alan başarı öyküleri de bu iyimserliği besler. Beslenme değişiklikleri ve beyin egzersizlerinden sonra belirtilerinde azalma görülen çocuklardan söz edilir. Fakat vaka anlatıları tek başına bir yöntemin genel etkililiğini kanıtlamaz. Belirtiler zaman içinde doğal olarak değişebilir. Buradan çok destek aynı anda uygulanabilir ve ailelerin gözlemleri umutla birlikte farklı biçimde yorumlanabilir. Bu nedenle erken müdahale ilkesiyle gelişimsel farklılıkların kesin olarak önlenebileceği veya tedavi edilebileceği iddiasını birbirinden ayırmak gerekir. Sağlıklı yaklaşım, çocuğa damga vurmadan ve umudu kaybetmeden destek sunmaktır. Kanıta dayalı okul düzenlemeleri, gerektiğinde klinik tedavi, aile eğitimi ve hedefe yönelik terapiler birlikte düşünülebilir. Kitabın asıl tartışmaya değer katkısı çocukların yalnızca tanı kodlarından ibaret olmadığını söylemesidir. En tartışmalı yanı ise yerleşik tanıları bütünüyle reddeden ve geniş kapsamlı iyileşme vaatlerine yaklaşan dilidir. Sonuç olarak bu kitap çocuğunun öğrenme, dikkat, koordinasyon, tikler ya da davranış düzenleme alanlarında zorlandığını gören ebeveynler ve eğitimciler için düşünmeye değer bir çerçeve sunar. Özellikle tek bir tanının çocuğun tüm ihtiyaçlarını açıklamadığını, değerlendirme ve desteğin kişiselleştirilmesi gerektiğini savunması bakımından yararlı olabilir. Okur, beslenme düzeni, uyku, günlük rutinler, okul ortamı ve beceri çalışmaları gibi değiştirilebilir etkenlere daha dikkatli bakmayı öğrenebilir. Kitap, yalnızca sorun tanımı yapan eserlerden farklı olarak aileye uygulanabilir görünen adımlar, değerlendirme soruları ve vaka örnekleri vermeye çalışır. Onu aynı kategorideki birçok ebeveyn rehberinden ayıran yön, tanıların doğasına ilişkin çok iddialı tezidir. Pauk, disleksi, DHB veya Tourette gibi durumları ayrı klinik kategoriler olarak kabul etmek yerine gelişimsel bir beyin işlevi sorunlarının belirtileri şeklinde birleştirir. Bu, kitabı hem özgün hem de tartışmalı kılar. Okurun bu yaklaşımı eleştirel süzgeçten geçirmesi önemlidir. Tanıları reddetmek, çocuğun ihtiyaç duyabileceği okul uyarlamalarını, uzman desteğini ya da tıbbi tedaviyi geciktirmemelidir. en verimli okuma biçimi, kitabı kanıta dayalı klinik ve eğitsel kaynaklara tamamlayıcı bir bakış olarak kullanmaktır. Böylece eser, ailelerin daha dikkatli gözlem yapmasına katkı sunabilir. Fakat kararların yetkin sağlık ve eğitim uzmanlarıyla birlikte alınması gerektiği gerçeğini değiştirmez. Destek olmak isterseniz, Dr. Robin Polk kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.